أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saat suresiyle beraberiz. Davud aleyhisselamın huzurundayız. Fakat bugünkü konumuzda Hazreti Davud yalnız değil. Yanında iki kişi var, birbirine hasım. İki yakın bunlar, birlikte yaşayan insanlar. Hatta ortaklıkları da var. Aynı hayatı paylaşıyorlar. Birinin mali sorumluluğu diğerinden farklı. Geri kalan özelliklerini zaten tanımıyoruz. İşte onların anlaşmazlıklarını Hazreti Davud'a sundukları yerdeyiz. Şöyle hemen arkalarında, az kenarlarında, biraz dışlarında ama net duyuyoruz. Ne dediklerini anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Kim kimin huzurunda olduğunu bir kere daha düşünüyoruz. Hazreti Davud. Peygamberler içinde kendisine özel mülk lütfedilen Yusuf Aleyhisselam'ın o özel yerleştirilmesi dışında ilk peygamber. Kendisinden sonraki oğlu Süleyman Aleyhisselam'a sanki zemin hazırlanıyor. Gerçekten büyük bir mülk ve saltanat sahibi. Devlet otoritesi hayata hakimiyet adına peygamberin etkinlik ve egemenliğinin sembolü. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olma görevinin icrası. Bunun böylece Davud Aleyhisselam'la yaşanması, bu surede bize onun bir de hayatı düzenleme göreviyle bildiriliyor. İki kişi geliyor, dertleri var, birinin 99 koyunu, diğerinin bir koyunu var, o onu her şeye rağmen sözde mat etmeye, o bir koyununu da almaya çalışmış. Ve olay onun huzurunda devam edecek. Nereden gelmişti söz buraya? Kureyşliler peygamberin huzurundalar. Ya da peygamberi yanlarına çağırmışlar ama aynı şey. Yine peygamber büyük ve onun huzurunda olmak. Çünkü söz onda bitiyor. Çünkü kararı o veriyor. Çünkü planı projeyi o yapıyor. Sonunda onun programına teslim olmak zorundalar. Çünkü her şeye rağmen programını yürüten o. Diğerleri neye uğradıklarını şaşırsalar da, planları, projeleri suya düşse de, bütün tuzakları yerle bir olsa da, yine de peygamberinkine uymak zorundalar. Çünkü o devam ediyor yoluna. Ebu Talib'in evine gelmişler, susturmak için, durdurmak için. Çare arıyorlar, çaresizlikten bir çare. Biliyorlar belki de aslında ama ne yapsınlar? Her şeye rağmen bu adam susturulmalı, durdurulmalı diyorlar galiba. Teklifleri enteresan, çekil aradan diyorlar. Sanki Ebu Talip aradan çekilince ne yapacaklar ki? Sonunda ne yaptılar ki? Tarihten biz onları öğreniyoruz. Öldürmeye yeltendiler ve sonuç hiç. Yani Hazreti Ömer olmadan önceki Ömer onu denemeye yeltenmemiş miydi zaten? Sonra hicret öncesinde de öyle bir denemeleri boşa çıkmıştı. Daha sonra Bedir'de denediler, boştu. Denenmiş denenmeyecek anlamına mı? Öyle değil, bunlar birini deneyip bir başka yol aramak zorundaydılar tabii. Bir başka yol arıyorlardı. Muhammed susturulmalıydı, o ortadan kaldırılmalıydı. Ama buna rağmen, beceriksizliklerine rağmen sabırlı davranıyorlar, ilahlarına sımsıkı sarılmaktan yana birbirlerini teşvik ediyorlardı. Ve tehditler savuruyorlar. Ya da her şeye rağmen bu işi başaracaklarına kendi kendilerine yol yordan belirliyorlardı. Unutmuşlardı. Tarihte de aynı kafada gidenler vardı. Aynı düşüncenin insanları. Nuh toplumu öyleydi. Hazreti Lut'un peygamber gönderildiği toplum farklı mıydı sanki? Hep planlarını kendileri yapıp sonra darmadağın olmamışlar mıydı? Şuayb'ın kavmi ve diğerleri. Firavun da bunların net örneklerinden biriydi aslında ama akıllarına mı gelmiyor ya da örnek mi almak istemiyorlardı pek orayı bilmiyoruz. derken birdenbire konunun değiştiğini görüyoruz. Onları anlatan Allah, onların küstahlıklarını, şımarıklıklarını gündeme getiren Allah, birdenbire konuyu değiştiriyor peygamberine. Takma kafana, sabret sen, dayan ve diren, devam et. Yani sabret, boynunu bük onlar eziyet etsin anlamına gelmiyor. Hani öyle sabır modellerini bilirsiniz toplumda. Sen yapacağını yap, millet yapacağını yapsın gibi anlamak yerine, yani onlar eziyet edecekler, sen de boynunu bükeceksin. Sen eğileceksin, onlar binmeye devam edecekler. Öyle değil, ona sabır dedik mi, o miskinlik olmaz mı acaba? Ama sabretsen ey peygamber, dayan ve diren, bıkma, usanma, sen dirençli ol, devam et. Hiç mi hiç onların dediklerini aldırış etme, takma kafana onları, ne derlerse desinler, devam et. Devam edecekti elbette. Allah dedikten sonra etmek zorundaydı. O hep bunun bilincindeydi. Zaten Allah onu bu konuda hep destekliyordu ama hangi konuda devam edeceğini yine Allah belirliyordu. Diyordu ki güçlü, kuvvetli kulumuz Davud'u gündeme al bu sefer. Bırak onların gündemini, bırak onların dediklerini, sana tekliflerini, senden istediklerini salıver. İstedikleri gibi devam etsinler yollarına. Gitsinler, kulaklarını tıkasınlar, elbiselerine bürünsünler, kendi dünyalarına kapansınlar. Ama sen onlara bir başka konu gündemde tut. Davud Aleyhisselam. Biz yardım ettik mi ederiz, bilsinler bunu. Güç verdik mi veririz. Güçlü ederiz kulumuzu. Şimdi seni zayıf görüyorlar, öyle zannediyorlar. Oysa bizim güç verdiğimizden başkası güçlü değildir. Biz kime güç vermişsek, kimi güçlü kılmışsak güçlü odur. Ve Müslüman bunu sürekli dilinde tutmak zorundadır. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu sözü hep söylemelidir Müslüman. Güç mü kuvvet mi ancak seninledir ya Rab. Hep demelidir bunu. Öyle değil mi zaten? Ey sen Kur'an'ın muhatabı. Bunu hayatının her bir döneminde sanki ayan beyan görmedin mi? Güç ve kuvvet Allah'ın dışında mı? Allah vermezse güçlü olur mu insanlar? Elindeki yemeği ağzına götürmeye, ağzını almışsa çiğnemeye, çiğnemişse yutmaya, yutmuşsa hazmetmeye gibi her bir kademede bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Muktedir olabiliyor mu, gücü yetebiliyor mu insanın kendi kendine Allah izin vermese? Ne mümkün. Ama evvab olması gerekir insanın. Dönüp Allah'a onu razı etme sevdalısı olmalı. Sadece onu memnun etmeye şartlanmalı. İndeksini ona göre ayarlamalı elbette. Öyle ki dağlar, taşlar, kuşlar hepsi beraber Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle, Davud ile beraber olmuşlar da hepsi evvab, hepsi Allah'la beraber, hepsi Allah'ın kulluk bilinciyle beraberler, tesbih ediyorlar, Allah'ın eksiksiz ve noksansız olduğunu söylüyorlar. Tesbih etmek, elinizi alacaksınız, kırmızı veya siyah, belki bazen sarı ya da beyaz bir taş mı, ağaç mı, toprak mı, pişirilmiş taştan, tuğladan yapılmış mı, yok cinsi önemli değil, belki bazen altın, gümüş de olabilir, onunla siz parmaklarınızı hareket ettirirken dudaklarınız da o tempoya uyacak, aynı ritmik hareketler, öyle mi? Ben onları bilmiyorum. Şöyle cebinizden çıkarınca sizin Müslüman olduğunuza işaret eden hangi model tesbihtir bilmem. Öyle değil, ağzınızdan dökülürken sizin Müslümanlığınıza melekler dünyasında, yani sizin yaptıklarınızı zapturapt altına alanlar dünyasında Müslümanlığınıza işaret olan tesbihlerden söz ediyoruz. Kalbinizde taşıdığınız tesbih bilincini dilinizle terennüm edeceksiniz. Allah'ı Sübhan bileceksiniz. Onsuz olmazlar. Onunla olmaması gerekenler arasında farkı alınacak, fark edecek, ortaya koyacaksınız. İşte böyle bir tesbihten söz ediyoruz. Allah alimdir. Üstelik eksiksiz. Allah bilir ki tam bilir. Hem de eksiksiz. Allah hakimdir. Üstelik eksiksiz. Yani Allah hayata hakimdir. Ve de eksiksiz. Allah razıktır. Rızık verendir. Hem ki eksiksiz, hem de baştan sona tümüyle her konuda rızık verendir ki eksiksiz gibi, bütün hayatın her bir biriminde Allah'ı Sübhan bilecek, eksik ve noksan tanımadan uzak idrak edecek, öyle kabul edecek, bunu dilinizle de ifade edeceksiniz. Namazlardan sonra mı sadece? Kaç kere mi? 33 olabilir. Peki ya 10 kere ise? Bunu peygamber bilir. Birisi de hemen der ki ben peygamberimden duydum 25 kere. Tamam, peygamberden duyduysan itirazımız mı var? Ama ben babamın dedesinin babasında duymadım. Hep bizim mahallede öyle yapılırdı. Tamam, o da peygamberden gelen bir buyruksa öyle yorum. Hayır, yorum işi değil. öyle öğretiyse, öyle öğretilmişse ona kim ne diyecektir? Aleyhissalatü vesselam namazlardan sonra, farz namazdan sonra, namaz farzdırdan sonra 33 defa Sübhanallah deyin, Allah'ı tesbih ve tenzih edin demişse öylece doğrudur ve yaparız. Yanımızdaki ama 10 defa yapmayı öğrenmiş, öyle uyguluyor veya her ikisini öğrenmiş de bazen öyle uyguluyorsa, bir başkası da 25 defa tekrar ediyorsa onlara da katılırız. Öyle de biliriz, öyle de yapmaktan yana oluruz. Yani 10 defa Sübhanallah, 10 defa Elhamdülillah, 10 defa Allahu Ekber modeli yanında, 25 defa Sübhanallah ve 25 Elhamdülillah ile 25 Allahu Ekber yanında, 25 de La İlahe İllallah modelini de Peygamber'den öğreniyoruz. Diğer 33 birimini zaten biliyoruz. Evet, öyle yapıyorlar dağlar ve kuşlar. Sabah akşam Allah'ı tesbih ve tenzihle meşguller. Nasıllığını bilmesek de ama içlerinde bildiğimiz bizim dilimizden birisi var, Davud Aleyhisselam. Demek ki ona katılıyorlar beraber. Hepsi evvab. Allah'a dönmüşler. Ona yönelmişler. Onunla beraberler. Onun dediğine boyun eğmişler. Niyetlerini ona teslim etmişler. Kalplerini onunla bütünleştirmişler bu anlamda. Ve şededna mulkehu ve ateynahul hikmete ve faslel hitab. Allah, işte bu evvab olan, işte bu zel-eyd diye tarif edilen, işte bu kul olarak tarif edilen Davud Aleyhisselam'a, yani gündemde tutacağımız Hazreti Davud'a mülk verdi. Ve dahası onu güçlendirdi mülküyle. Mülkünü çetin kıldı. Mülkünü sağlam kıldı. Mülkünü büyük eyledi bu anlamda. Yani şedid, güçlü, kuvvetli, büyük bir mülk lütfetti ona. Saltanat, mülk, yani otorite anlamına bir kelime ama Türkçe'de ne diyeceksek pek bir yakışanı bulamayınca tabii fark ediyorsunuz. Birkaç tanesini sayıyor, yine beğenmediğimizden bir başka kelime arayışı içine giriyoruz. Ama ne yapalım, işin aslı zaten ve şedetna mülkehu. Bunu böyle anlamamız gerekiyor. Nasıl mı anlayacaksınız? Kolayı var. Sizden önce bunu anlayan ve sizin dilinizde bunu ifade eden insanlar var mı? Var. Tefsirleri kastediyorum. Sizin zamanınıza yakın veya uzak ama sizin anlayacağınız dilde Türkçe tercüme veya Türkçe telif olarak, yazma olarak size sunulan tefsirlerden 5 tanesinden Saat suresinin tefsirine bakıyorsunuz. Bu ayete gelince acaba nasıl izah etmişler, ne demeye çalışmışlar, anlamaya çalışıyorsunuz. İşte o anladığınız var ya, ha biraz kavradınız. Ve şedet namun kehu o demek. Yani krallığı güçlendi demiyoruz, diyemiyorum. Padişahlığı büyüklendi demiyorum. Ya da saltanat kurdu demiyorum. Ya da başka, hayır, ama işte öyle bir güç kuvvet sahibiydi. Mülk ve otorite sahibiydi. Ama bu güçlüydü de bu konuda. Ayrıca ve ateynahul hikmete. Bir de hikmet verdi Allah ona. Bir başka ayet bize Davud'a zebur verildiğini anlatıyordu. Ve ateyna Davud'a zebura. Yani Allah Davud'a zebur vermiş, bir de hikmet vermişse. Hikmet acaba zeburun başka bir adı mı ki? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an adına hikmet, ama Kur'an'dan başka bir hikmet peygambere verildiğini görüyoruz. Ayrıca nice peygamberlere özellikle hikmet verildiği beyan ediliyor. Yani peygamberlere peygamberlik verilmiş, kitap verilmiş, nübüvvet dediğimiz o peygamberlik ve kitap yanında bir de hikmet verilmiş olduğunu öğreniyoruz. Öyleyse hikmet, peygamberliğin gereği, kitabın yanında kitapla lütfedilen Allah bilgisinin hayata uygulanması programıdır. İfade edebildim mi? Tekrar etmeye çalışalım. Hikmet, peygamberlere lütfedilen bir özel bilgidir. Bu öyle bir özel bilgi ki Allah'ın vahiy bilgisi olarak bizzat kendisinin verdiği bilginin nasıl uygulanacağının prospektüsü ya da uygulama bilgisi ya da onun sanki pratize ediliş, pratiğe dökülüş bilgisi, eylem anlayış bilgisi demektir. Yani şu anlama geldiğini söylemiyorum. Allah peygambere bir kitap veriyor. Bu kitap aslında anlaşılmaz bir kitap. Peygamber bunu anlıyor. Başka kimse de anlamasın, buyurun ben anlıyorum diyor. Öyle değil, onu anlamak istemedim. Ama Kur'an'da veya diğer kitaplarda verilen bilginin her bir insana, her bir topluma, her bir gruba, her bir zamana göre peygamberle birlik yaşanması manasındadır. Peygamber o ayetlerin, o denilenlerin nasıl yaşanacağının bilgisini insanlara sunar. Bir iki ayet söyleyelim ya da örnek vermiş olalım böylece. Mesela Kur'an'da namaz kılın diye bir ayet var mı? Çok. Peki nasıl kılınacak o namaz? Tarif ediliyor işte, bazen rükû deniliyor, bazen secde deniliyor. Ya da namaz kılmak için bunun dış boyutta ve haksızlık olarak, mal ve mülk olarak, namus ve iffet olarak etkinlikleri, egemenlikleri şu Maarif suresinde anlatılıyor. Öyle değil, onu anlatmak istemedim. Tamam, rükûsu var, secdesi var ama şöyle yapalım mı? Bazen 3 rükû 1 secdeyle, bazen 5 secde 10 rükû ile namaz kılalım mı? Öyle değil. Onun nasılını peygamber bize söylüyor. Nikah denilen bir uygulama, bir emir var mı Kur'an'da? Elbette var. Peki onun nasıllığını, hangi şartlarda, ne tür efendim şahitler mi olacaktı, akit nasıl olacaktı, nasıl yapılacaktı? Bütün bunları da peygamber söyler mi? Söyler elbette. Dahası mesela Kur'an'da sabır diye bir mefhum, sabır diye bir konu, sabır diye bir kavram, sabır diye bir emir var mı? Var elbette. Peki nasıl sabredilecek? İşte Davud aleyhisselam şöyle anlamış onu. Ama Nuh aleyhisselam böyle anlamış, Lut aleyhisselam böyle anlamış. Hepsinin anladıkları güzel ve hepsi kendi toplumlarını nasıl sabredecek hale getireceklerse öyle örneklemişler. Bunu biraz daha genellemeye, biraz daha özellemeye çalışın. İşte öyle bir hikmet lütfedilmişti Davud aleyhisselama ve diğer peygamberlere de tabii. Yani bu anlamda biz de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hikmet anlıyoruz. Peygamberle birlik ancak ayetleri güzel anlıyoruz. Yani bu ayetler ilk defa bana gelmiş olsa, bu ayetler benden önce kimsenin haber olmayan bir dünyanın ayetleri olsa, ben istediğim gibi anlarım demeye hakkım olsa, ama hiç de öyle değil ki, bu ayetler benden önce birine, yani peygamberime gelmiş ki, o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlamışsa, benim de öyle anlamam gerekiyor. Yani onun anlayışı doğrultusunda ben kendi dünyamı Müslümanca düzenlemem için ona muhtaç olduğumu ifade etmeye çalışıyorum. İşte Hazreti Davud'a hikmet de verildi. Başka bir de fasl-ı hitap. Hitap, muhatap olma. Muhatabıyla hitaplaşma, konuşma. Bunun hallü fasl edilişi. Yani öyle bir konuşma gücü, öyle bir muhatabına dil dökme, dert anlatma, veya problemler hallü fasl etme, çözme, güzel ayrıştırıcı bir konuşma yeteneği verildi ki, belki kimi peygamberlerin kimilerinden farklı olmak özellikleri ayetiyle düşünürsek, bu da Davud aleyhisselama sunulan bir farklı özellik. Hani hatırlayın ayeti, تِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Bu peygamberler, işte şu ortadaki bu peygamberler, bildiğiniz Adem'den bu yana Muhammed Aleyhisselam'a kadar yaşayan peygamberler, öyle ki onlar aslında peygamber olma açısından hepsi bir. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِرُسُولِ. Biz onların peygamber olmalarını, elçi olmalarını, Allah'tan bize haber getirmelerini, bu haberi yaşayan örnek olmalarını eş değerde biliyoruz. Tamam, öylece inanacağız ama her bir peygamberin konumu, durumu, kendisine lütfedilen özel durumları birbirinden farklı olabilir. Mesela وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهِ. Onlardan biri ki Allah'ın özel konuştuğudur, dünya planında doğrudan konuştuğu bir peygamberdir anlamına Musa aleyhisselamdır. İşte bu şekilde peygamberlerin farklı özellikleri de olabilecek. Davud aleyhisselam bu anlamda fasl-ı hitap verilen bir peygamberdir. Mesela yine Davud aleyhisselama doğrudan seni yeryüzünde halife kıldık denilecek bu surede. Mesela İbrahim aleyhisselama da denilecek ki seni insanlara imam kıldım. Bunlar o peygamberlerin özel bölümleri, özellikleri. Peki fasl-ı hitabı nasıl anlasak? Hucurat suresinden bir ayet söyleyeyim önce. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Der ki Allah o ayette anladığım kadarıyla, ah az biraz sabretselerdi, acele etmeselerdi, sen onlara çıkıncaya kadar durabilselerdi onlara daha hayırlı olacaktı. Bu gerçekten ciddi temel bir prensip olarak Müslümanlara özel öğretilse. Az biraz sabredebilmek, biraz devam edebilmek, Kur'an okurken bıkmamak, bitmemek, az biraz daha okuyuvermek, bir 5 ayet, bir 10 ayet daha, acaba bu nedir dediğimiz yerde durmamak, beklememek, sağa sola gitmemek, Kur'an'ın kendisine önce danışmak gerekiyor galiba. Birkaç örnek vermeye çalışayım. Mesela Fetih suresinde Yedullahi fevka eydihim ayeti var. Türkçesiyle Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Ümmet, selef, Allah kendilerinden yine de razı olsun elbette. Orada duruvermişler. Aman Allah'ın ne tartışmalar çıkmış. Allah'ın eli mi, İkisi de sağ mı sol mu, değil mi, olur mu, olmaz mı, Allah'ın eli olur, olmaz diyenler ne anlama gelir? Yok denirdi mi, vay denilmezdi mi, nice tartışmalar. Oysa bu bölümü, öncesi ve sonrasıyla bari bir ayet, ama 10 ayet ve öncesi ve 10 ayet sonrasıyla okusalardı, hiç böyle bir tartışmaya sanırım gerek kalmayacaktı. Yine mesela, Allah Adem Aleyhisselam anlatırken meleklere secde emrettiğini söyler. Orada der ki ama iblis secde etmedi. Orada durur insanlar. Peki iblis secde etmedi de ona secde emredildi mi? Acaba emredilmediği halde neden istendi? Acaba istendiği halde istenmediği halde ne yaptığı halde ne yapmadığı halde ne oldu gibi tartışmalar uzar gider. Oysa bir ayet daha okunsaydı. قَالَ مَا مَنَاكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ deniliverseydi çoktan anlaşılacaktı. Meğer Allah ben emrettiğim halde neden sen secde etmedin diyormuş. E tamam işte emretmiş işte ne zaman nerede emrettiğini bilmek zorunda değiliz ki denilirdi galiba. Burada da öyle. Faslar hitap ne demek acaba? Demeyin. Aslında hemen devam eden ayetleri okuyun. Ve hel etâke nebe'ül hasım ve devam edecek. Yani bir olayla anlatacak Allah. İşte faslul hitap sahibi olan Davud gelecek iki kişiye, muhasım iki kişiye, yani hallü fasl edilmesi gereken bir konuyu arz eden iki kişiye bak ne tür bir çözüm, ne tür bir yorum ortaya koyuyor deniliverilecek. Ama biz sabırsız davranıyor, acaba faslul hitap nedir diye düşünüyoruz. Öyle iyi değil. Devam edelim okumaya. Lakin bu modelin Kur'an'da karşımıza çıktığına, daha önce de bu tür örneklerin var olduğuna ben bir iki delil söylemeye çalışayım. Kur'an-ı Kerim bazen bir olay anlatır, sonra o olayın neden anlatıldığını söyler. Öyledir yöntemi. Bu tür ayetler var. Bakın Bakara suresine, bir Bakara kıssası anlatıldığını biliyorsunuz. Ama bunun neden anlatıldığını önce söylemez Allah. Meğer neymiş olay? Hatta 40 yıl bekliyorlar diye bir olay anlatılıyor. Efendim bir Bakara kesin deniliyor, rengi soruluyor, şekli soruluyor, biçimi soruluyor. Veya tekrar tekrar bir daha soruluyor. Sonra da hani bir adam öldürmüştünüz ya, işte ondan dolayı bunun parçasından vurun ona bakalım diye o bölüm arkasından geliyor. Bir böyle anlatılan bölümler var Kur'an'da. Bir de önce kural konuluyor, önce söz söyleniyor, önce yasa belirleniyor, sonra bunun tafsilatı, müştemilatı anlatılıyor sanki. Mesela Bakara suresinde yine 40. ayette ve de 47. ayette Ya beni İsrail, اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِيَ نَعْمْتُ عَلَيْكُمْ denilir. Size nimetlerim vardı, hatırlasanıza. Sizin gündeme almanız gereken nimetler, işte onları siz hatırlayın, gündemde tutun, ona göre düşünün, düşünce sisteminizin altyapısı hep o olsun, ondan başkası ilgilendirmesin. Yani eğer ona göre düşünmezseniz yanılgı kaçınılmaz bir sonuç olacak, işte bunu bilesiniz denildikten sonra Allah hatırlayacakları nimetleri bir bir sayar. Hani ve izneceynakum min ali firavun. Sizi Firavun oğullarından kurtarmamış mıydık? Ve iz farakna bikumul bahra. Hani denizi yarıp sizi kurtarmamış mıydık? Ve iz vaadna Musa 40 leyle. Hani Musa ile sözleşmemiş miydik? Ve iz ateyna Musa kitab. Hani Musa'ya kitap vermemiş miydik? Ve iz kultum ya Musa len nümin dememiş miydi? Ve iz diye hani şu hani bu hani bir de bu bir de bu vardı diye Allah neler hatırlatıyor. Beyz kulnet kulu hadihil kariye, beyz istesqa Musa, beyz kultum ya Musa gibi Allah Hazreti Musa ve İsrailoğullarına nimetlerini hatırlatıyor. Ama önce bu nimetlerin hatırlanması programını, o yasayı, o yazgıyı, o temel prensibi önce hatırlatıyor Allah. Benzer bir örnek de En'am suresinde 74-75. Ayetlerden başlayıp 83. ayete kadar devam eden bir İbrahim kıssası görüyoruz. Saraydayız. Davud Aleyhisselam'ın sarayında. Peki peygamberin sarayda ne işi mi var? Dedik ya, mülkü, saltanatı, etkinlik ve egemenliği, örnek bir peygamber. Allah vererek imtihan ettiği örneklerinden biri. Devletini idare ediyor, toplumunu yönetiyor. Görev onun ama asıl görevi bütün bunlarla birlik bunları kulluk diye yapması. Yani birilerinin işini görürken, birilerini düzenlerken, birilerinin hayatına düzen verirken ya da savaşırken, barışırken, anlaşma yaparken, elçi gönderirken Bunları kulluk diye yapıyor. Yeter mi peki kulluk? Kendi öz benliğinde, kendi bireysel yaşantısında kul olması gerekmez mi? Tabii peygamber olunca bu daha evleviyetle var elbette. Hani aleyhissalatü vesselamın hayatını şöyle bir kere daha hatırlayalım bu açıdan. Neler yapmıyordu ki sosyal, siyasal, ekonomik alanda? Ama onların dışında gece ayakları şişinceye kadar namaz kılan da o değil miydi? Ya da hatta hanımının yanında kalkıp gidip mezarda, Bakî mezarlığında Allah'la daha bir baş başa dua ederken bilinen, görülen peygamber o değil miydi? İşte Davud aleyhisselam da o toplumsal işler yanında, o toplumsal sorunlar yanında elbette kendi dünyasında Allah'ıyla baş başa ona kul köle olma makamında olacak da elbette. Yani daha bir özel kulluk değilse peygamberin yaptığı her şey onun peygamberliği yani kulluğu gereğidir. Zaten Allah onu kul olarak tarif etmişti bize. Hazreti Davud kendi o özel alanında, özel dünyasında, kendi mihrabında, mihrab şöyle kendisine ait özel bir oda demektir elbette. Orasında ibadetle meşgulken, yani mihrabı daha önce biz Ali İmran suresinden de tanıyoruz. Küllemâ dekhal aleyha zekeriyyel mihrabe vecede indehâ rizkâ şeklinde tarif edilen bir mihrab söz konusu. Bizim toplumda camilerdeki mihrab gibi anlamayın. Camilerde yani ibadethanelerde özel bir ibadet bölümü demektir. Belki bir küçük oda ya da bir küçük bölme anlamına gelebilecektir. Yani bir özel ibadet yeri anlamına gelecek. İşte Meryem anamız öyle özel ibadet yerindeyken Zekeriya aleyhisselam onun yanına girdiğinde şeklindeki o ifadeden de anlıyoruz. Burada da Davud aleyhisselam mihrabında özel ibadet yerinde. Orada insanlar dertlerini getirmiyorlar. Orada insanları dinlemiyor. Onlar özel konuşma ihtiyaçlarını başkaları, birileri, diğerleriyle beraberliklerini Davud aleyhisselam orada açmıyorlar. Davud aleyhisselam insanların derdini dinledikten, insanlara yol gösterdikten, onların problemlerine çözüm getirdikten, onları idare etme işini bitirdikten ya da zaman ayırdıktan sonra kendisi Allah'a özel ibadet adına zaman ayırmak için özel mekanına gidiyordu ki mihrap da orası ve oraya birilerinin derdini açmaya, sıkıntısını söylemeye gelmesi adeti de yoktu. Ama ansızın beklenmedik bir anda huzuruna geliverdi iki kişi. Onun makamına yükseldiler. Onun yanına çıka geldiler. Huzuruna çıka geldiler iki kişi. Telaşlıydılar. Belki hatta konuşmalar orada da sürüyordu. Devam ediyordu. Tedirgindiler. Huzursuzdular birbirlerinden. Ama konuştukları çok daha ciddi bir konuydu. Ve Davud aleyhisselam çok daha büyük bir tedirginlikle, rahatsızlıkla sanki orada sarsılıverdi. Korktu onlardan. Çünkü dedikleri toplumsal planda ekonomi dünyasını ya da bütün bir devlet planında ekonomik hayatı felç edecek bir şeydi. Bir sapmanın başlangıcıydı. Biliyorsunuz her sapma bir küçük açıyla başlar. Derdi neydi birinin? Ne söylüyordu? Onun 99 koyunu varmış, Berike'nin bir tane koyunu varmış. O da demiş ki, arkadaş yani iş mi seninki? Bir tek koyun için ne yapacaksın? Yani bir tek koyunun sütü ne olur? Sağamazsın, sağsan bir iş yapamazsın. Yarını bekletemezsin, onunla yoğurt edemezsin ya da peynir yapamazsın. Ya da o bir koyuna çoban tutamazsın, ağal edemezsin. Kendin başında gitsen zaman israfıdır. Etme eyleme, akıllı davran. Bir tek damlayla ne olur? Damlaları birleştirelim, bir elin nesi var? Sesleri çoğaltalım gibi akla hayale gelip gelmedik her şey konusunda adamı ikna etmeye çalışmış. Gel şu bir koyununu benim koyunuma katalım. Beraber olsun 100 koyun birden daha güçlü oluruz. Yani 99 koyunu olan bir adam 100. koyunu ekleseniz gücü ne kadar artar, eklemeseniz ne fark eder. Öyle değil ama o adam galiba kapitalist bir zihniyetin temsilcisi gibi geliyor bana. Yani öyle değil diyor. Onda da gözü var, onu da birleştirecek. Böylece adam bir koyunla ortak olduğunu iddia edecek ve fakat 99 koyuna çobanlığa devam edecek. Kendi koyununun peşinde olsa bir koyunun çobanı ne kadar da rahat değil mi aslında? Ama öyle değil. 99 daha ekle, Berike 100 koyun ağası gibi çok rahat gezip dolaşacak. Öteki de çobanlığa devam edecek. Söz hakkı, ikisi ortak. E tabi %99, %1 ortaklıktan dolayı o 100 günde 99 gün karışacak. Öteki bir gün onda karışamayacak elbet. Dahasını düşünebiliyor musunuz? Yani ayetin doğrudan kelime kelime söz karşılığı olarak söyleyemiyorum ama bana anlattıkları olarak önce ifade etmeye çalışayım. Yani sanki böyle 99 koyun kazanan birinin bir koyunu olan diğerlerinde de gözü oluyor gibi geliyor bu ayet. Bana onu anlatıyor. Hani adam bir ton şeker alabilecekken 2 kilo şeker alacakların şekerinde gözü olur da onu da önceden kapatmaya, zam gelmeden almaya çalışır, ona pahalı verecek gibi bir haleti ruhiye girer ya, sanki o mu anlatılıyor? Veya bir iş yeri düşünün, adam 10 milyar kazanıyor, 1 milyarını orada çalışanlara dağıtıyor. Sonra onların elindeki parada hala gözü var, sanki o 1 milyarı da nasıl toplasam diye. Burada çalışanlara özgü bir kampanya diyor, onu da bana verin. Sanki işte perde arkası. Veya diyor ki, sadece burada çalışanlar için ayarladım, benim yazlık vardı ya, işte Temmuz'da, Ağustos'ta ben sadece sizin için %50 tenzilatlı kampanya yaptım, sizin için yaptım, özel indirim yaptım filan diye, o adamların elindekini de almaya sanki çalışıyor. Bak başkasına değil, sizin için düşündüm, özel günler için düşündüm, hep öyle değil mi? O 1 milyarı da yani, onların elinde olanı da çarpmaya çalışıyor sanki insanlar, ne yapmaya çalışıyorlarsa, ne etmeye çalışıyorlarsa, ne yapacaklarsa. Bir adam zaten 99 koyunun var işte, anlamadın mı bunu? Sonra galiba burada Hazreti Davud'u ürküten ve korkutan şu gibi geliyor bana. Allah'ın imtihan modeline kafa tutmak mı dersiniz? Ya Rabbi sen her ne kadar o adamı bir koyunla, beni de 99 koyunla imtihan ediyorsun ama ben istiyorum ki her ikimiz de 100 koyunla imtihan olalım. Niye? Adam bir koyunla imtihan olacak kapasitedir belki. Ancak onun hakkından gelecek, bakın isterseniz çevrenize, kendi imtihan konumunun ötesinde imtihana tabi ve teslim olma niyetinde olanlar, aman ya Rabbi bana şu kadar mal ver, beni şununla imtihan et diye başkasının elindeki, başkasının cebindeki, başkasının kasa ve kesesindekini ver bana da ben onunla imtihan olayım diyenler, onun hakkından gelemiyorlar, bunu biliyorsunuz değil mi? Yani hem 99 koyunu olan o 100.'yü alınca helak olabileceği gibi, o bir tanesi olan 99'a katmışsa o da imtihanı kaybedebilir aslında. Galiba burada ciddi bir yanılgının eşiğindeyiz. Ne yapmaya çalışıyor bu insanlar? Ne demeye çalışıyorlar? Yani Allah bilmez miydi o bir koyun verdiğine 101 koyun vermeyi? Böylece ötekinin 99'uyla ikisi beraber eş değerde, hadi ortak olsunlar, öyle değil. Ama birini Allah bir koyunla imtihan edecek, birine de 99 koyunla imtihan edecek. Bırakın salın öyle olsun, ne fark eder ki? Söyleyin. Allah katında az malla imtihan edilen mi daha değerli, çok malla imtihan edilen mi daha değerlidir diyebilir misiniz? Haşa ve kella. Çünkü bakın imtihan salonuna, bütün bir kainat baştan sona, kim imtihan adayları? Hepimiz baştan sona, bütün insanlar elbette ki imtihan salonunda adaylar. Peki herkesin sorusu eş değerde, cenneti hak ettirme açısından evet, ama sayı açısından, miktar açısından, tip açısından aynı mı? Heyhat ki hem ne muazzam bir sistem. Herkesin sorusu herkesten ayrı. Mesela senin soru listende imtihan sorularından biri olarak anne bölümü var mı? Var. Benimkinde de var. Aynı mı? Asla. Herkesin anne modeli ayrı ya zaten. Açlık ve tokluk, güzellik ve çirkinlik, boyun uzun veya kısa oluşu, malın çok veya az oluşu, hastalık veya sağlıkla ilgimiz, çevremiz, komşumuz, akrabamız, arkadaşımız, yaşımız, yaşıtımız, doğumumuz, ölümümüz, her şeyimizle herkes kendi başına bir dünya, herkes kendi başına bir imtihan. Öyle değil mi zaten? İşte burada galiba bundan sapmanın tedirginliğini görüyoruz Davut Aleyhisselam'da. Sanki ne oluyor size? Nedir derdiniz? Ne yapıyorsunuz? Yoksa yoldan mı saptınız? Öyle değil diyor galiba gelenlerden biri. Sen meseleyi anla, biz aslında sapıtmak için değil. Böyleydi durumumuz, bak sana geldik. İyi değil mi? Bak o sevindirici bir bölüm. Yani bir problem olunca peygambere gitmek, yanılgının başında peygamberi bulmak, düzelten makama, düzeltebilecek bir makama varabilmek, işte bunun bilincinde olmak. Öyle yaptılar, geldiler peygambere, durumu anlattılar. O da dedi ki, birlikte yaşayanlar, ortak olanlar, aynı dünyayı yaşayanlar, eğer iman ehli ve imanın, inancın gereği salih amelle beraber değillerse, ki bunlar da çok az zaten, elbette birbirlerini azarlar, saparlar, azıtırlar ya da tuyan ederler. Yani hak yerler, zulmederler ama eğer inanır, inancının gereği ameli salihle beraber olurlarsa o zaman bunun dışındadır onlar. Böylece Davud Aleyhisselam kendisinin imtihan pozisyonunda olduğu bilincinde olan bir peygamber olduğundan, ya Rabbi sen bana verdiğin imkanla ben bu kadar hükmettim. Ama en doğrusunu elbette sen bilirsin. Yaptığım bu amelde eksikliklerimi tam kabul et, yanlışlarımı yok kabul et ya Rabbi dedi ve kendini secdede buldu. Öyle yapmalıydı. Allah'a dönen, ona inabe eden, niyetini ona ait kılan bir peygamberdi zaten. Allah da ufranıyla mağfiretini lütfetti. Tıpkı sanki namazdan sonra bizim yaptığımız gibi mi dersiniz? Aklıma geliyor bu ayetlerden dolayı. Hatta namazdan sonra dua edip edip bir de duanın son bölümünü sanki secdede sürdürsek mi dersiniz? Hani namazdan sonra en az 3 defa estağfirullah diyecektik ya. Ya Rabbi bu namazı gereği gibi kılmaya çalıştım. Söz veriyorum daha iyi kılmaya daha sonrasında. Ama yine de eksikliklerim, yine de yanlışlarım oluyor. Sen eksiğimi tam kabul et, yanlışımı yok kabul et Allah'ım. Söz veriyorum daha iyi yapmaya diyen bir Müslüman, affını, mağfiretini isteyen bir Müslüman, böyle bir ibadetinden, böyle bir kulluğundan Allah'a nazlanma makamına erdiğini anlayan ve onun huzurunda el pençe divan, daha bir ona nazlanıp bir şeyler isteme makamında olan Müslüman, bana Davud Aleyhisselam'la birlik olarak sanki secdeye gitmesini anlatıyor. Bir de secdeye gidip orada duamızı sürdürsek mi? Daha bir istiğfar etsek, daha bir Allah'a kul köle olduğumuzu beyan etsek mi? Ondan hayrımızı istesek, bir sonraki namaza kadarki hayatımızda Allah'ın bize yol göstermesi talebimizi secdede devam ettirsek, hatta mümkünse gözyaşlarıyla ıslatarak Allah'a göndersek mi? İşte Davud Aleyhisselam kıssasının ayetlerden benim anladığımla özet olarak sunuluşu böyle olsun. Şimdi bir bir yine ayet metinleriyle birlik açıklamalara devam edelim inşallah. İzdakalu ala Davud'a fefezi'a minhum. Davud Aleyhisselam'ın huzuruna girdiler. Ve hel etâke nebe'ul hasım. Öyle başlamıştı Allah. Davud Aleyhisselam'ın huzuruna girmek diye ben iz teseverul mihrabı anlayasınız diye buradan başladım. Tekrar bir önceki ayete dönüyorum. Yani birinin yanına varılması, birinin yanına girilmesi ayrı şey, onun huzuruna çıkılması ayrı şey. Türkçede de var biliyorsunuz. Yükselmek, yücelmek değil aslında çıkmak. Ama yanına gittiğimiz büyük birisi ise, makam ve mevki sahibini kabullenmişsek, huzuruna çıkarız ya, neredeydik de nerede olduk? Biz daha alt makamdaydık, o daha yüce makamda, onun huzuruna çıkıyoruz. İşte öyle. Ve hel etâke nebeul hasım, hani şu iki hasım vardı ya, onların haberi sana geldi mi? Dinle bak onların haberini veriyorum dedi Allah. İz tesevverul mihrab. Onlar mihraba, Davud'un huzuruna çıktılar. Sevvara, tesevvara. Siz bu kelimeden türemiş bir başka kelimeyi her zaman duyarsınız. Sure kelimesi. Özü aynı bir kelime. Yani yücelik ve yükseklik makamı demektir. İşte onlar da yüce ve yükselmek ve yücelmek anlamına mihraba şöyle huzura çıktılar. Mihraptaki Davud Aleyhisselam'ın huzurunda kendilerini buldular. Onun huzuruna yükseldiler. Onun huzuruna çıktılar. İz dehalu ala Davud'a, Davud Aleyhisselam'ın huzuruna girince, oraya çıkınca fefezi'a minhum, telaşlıydılar. Durumları, hal ve hareketleri, hatta biraz da oraya gelişleri, çünkü oraya kadar gelmeleri gerekmezdi. Demek ki çok ciddi bir problemden dolayı geldiler. Ondan dolayı şöyle ürkü verdi. Korku verdi Davud Aleyhisselam. Korktu. Kalu la tekav. Dediler ki, yok korkma öyle değil. Yani sanırım çok öyle sapmış değiliz. Yoldan çıkmış değiliz. Daha biz işin başındayız ve biz sana geldik. Korkma dediler. Kasmani anlatmaya başladılar durumlarını. Biz ikimiz, iki hasım, iki muhasım, iki davalı. Yani birbirimizden davacı durumunda olan iki kişiyiz ki daha ba'duna ala ba'din, birbirimize azgınlık ettiğimiz iddiasındayız. Biri birimize. Fahkum beynena bil hak, aramızda hakla hükmet. Ve la tüştut vehdina ila sevâis sırâd. Haddi aşma, ne diyeceksen de ve bizi doğru yola hidayet et. Yani düz yolda bizi hidayetini esirgeme de biz bulalım o işi. Hidayetle bizi barıştır, hidayetle bizi buluştur dediler. Düz yola bizi götür, gönder, çıkarıver. Yani şu karmaşadan, şu karışıklıktan bizi kurtarıver dediler. Demek ki birbirlerine bir azgınlık, bir zulüm iddiasındalar. Nasıl olur? Yani neden biri diğerine zulmetti? Peki ya öteki ötekine ne zulmetti ki? İnne hâzâ ahîd lehû tis'un ve tis'une nâceten. İşte bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var. Ama veliye nâcetun vâhide. Benim de bir tane koyunum var. Fekâle, başladı o 99 koyunu olan diye öteki anlatıyor. Ekfilniha, beni kefil kabul et, onu da bana ver. Ve azzeni fil hitap, hitapta konuşmada beni alt etti, bana galip geldi, benim pilimi bitirdi, işimi bitirdi. Ve elimden o bir koyunu da almayı hak ettiğini zannettim ve sana geldim dediler. Böylece o bir koyunu olana göre 99 koyunu olan haksızlık ediyor. Etme, eyleme, yapma, benim koyunumu benden alma diyor sanki. Ama öteki 99 koyunu olana göre de bir koyunu olan haksızlık ediyor. Beni uğraştırma, sen kendi başına, ben kendi başıma, verimden düşüyoruz arkadaş. Böyle olmaz demeye çalışıyorlar sanki. İşte her biri birbirinin zulmettiği iddiasıyla henüz daha iş hükme bağlanmamış. Yani sadece söz platformunda adam galip gelmiş, 99 koyunu olan ötekini mat etmiş ve ama yine de gel bir de peygambere soralım demişler. Gelmişler Hazreti Davud'a sormaya. Böyle bir evde olmaz. Böyle bir kıyafet olmaz. Şu zamanda böyle olur mu arkadaş? Bunsuz olmaz, şunsuz olmaz diyenler. Mutfak onsuz olmaz. Dolap bunsuz olmaz. Senin sofra ya da yemek, masa veya ev, eşya, insanlar şunsuz bunsuz olmaz diyenler hep böyle mi mat oluyorlar galiba? Ev arabasız olmaz. Hayat şunsuz olmaz. İnsanlar bunsuz olmaz. Yani acaba bunu kim kime nereden kaynaklı söylüyor ki? Belki onsuz olmazlar. Kendi kendimize bu uydurduğumuz demeyeceğim ama ürettiğimiz şeyler olmasaydı insanlar daha mutlu olacaktılar. Mevcut olanlarla idare edecektiler ya da mevcut olanlarla mutlu olmayı becerecektiler. Peki ilerleme olmaz mıydı? Nereye doğru ilerlediğimizi biliyorsunuz herhalde. Mutluluğa doğru mu? Öyleyse ilerlemek, ileride olmak, bir yerde olmak, insanların bir şeylerle tanışması, bir şeylerin malik olması insanları mutlu etmemişti galiba. Ne dersiniz? Yani 99 koyun ve bir koyun. Hangisi daha güzel? Kim daha mutlu olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. 99 adam çalıştıran mı? Yoksa 99'dan biri mi? Hangisi daha mutlu? 99 ekmek kazanan mı? Bir ekmek kazanan mı? Hangisi daha mutlu? Siz bu 99 ve birleri çoğaltabilirsiniz. 99 kişiyle tanışan mı? Yoksa bir kişi tanıyan ama o bir kişiyle dostça tanışan mı? Ya da siz nice 99'lu ve birli hesaplarla bu işi sürdürün. Ne zamana kadar? Kendinizi anlayana kadar mı yoksa daha öteye geçene kadar mı bilmem ama bakın Davud Aleyhisselam'ın huzurundaydık. İki kişi gelmişti, konuşuyorlardı, bir huzursuzluk vardı. O ona azgın, sen bana zulmediyorsun, zalim diyordu sanki ve dertleri şuydu. Senin 99, benim birse böyle kalsın. O da diyordu ki, birle ne olur arkadaş? Bir taneyle nereye varılır? Etme eyleme, tek tek damlalarla olmaz, toplansın. Mesela bir kişinin küçük bir dükkanı yerine 5 tane küçük dükkanı birleştirip bir büyük dükkan kursak. Hatta 50 tane küçük dükkan birleştirip bir kocaman dükkan açsak da bizim dışımızdaki küçük dükkanları yerle bir ediverse. Çünkü bir küçük dükkanlar rekabette birbirleriyle baş edemiyorlardı. Biz 50'miz birden 51.'den 151.'ye kadar hepsini mahvederiz demiyor mu bugün insanları? Yani istenen bu mu dersiniz? İnsanlar bunun için mi hayat sürüyorlar? Ne yapmak istiyorlar bu insanlar? Hangi 99, hangi 1? Hangisinin yarışı daha güzel? Galiba hesapta bir ölçü hatamız var. Biz Allah'a kul olmak için mi varız? Yoksa dünyayı gönlümüze göre yapmak için mi varız? Galiba buradayız diyoruz. Yani emperyalist mi dersiniz, kapitalist mi dersiniz ya da materyalist deseniz daha mı yerinde olur? Öyle bir ölçü mü var kafamızda, hayatı öyle mi ölçüyoruz? Yoksa kulluk adına taabbudi dediğimiz kul olma mantığıyla mı ölçüyoruz olayları? Kimin nesi olunca ne olur? Siz Kur'an'la beraber düşününce şöyle bir örnek hatırlayabildiniz mi? Bir adam varmış, iki tane bahçesi varmış, hatta bu bahçelerin arasında ırmak da akarmış, çevresi ağaçlarla donatılmış, ekin tarlalarıyla bezenmiş, öteki adamın pek o kadar bir şey yokmuş. adamları, hizmetleri, hizmetçileri diğerinin pek çokmuş da hava atıyor, kendine, çevresine zulmediyormuş. Keyif suresini yeniden okuyun, anlamını hatırlatıyorum. Peki hangisi sonunda hayırlı oldu? Yeniden okuyalım. Ya da siz mesela Kalem suresinde göreceksiniz. Birisi emkanı ve malin ve benin, malı mülkü var diye, çoluğu çocuğu var diye Allah'tan gelen ayetler konusunda sihirdir, büyüdür, esatirul evvelindir, yoktur bunlar, boş şeydir demeye cüret ediyordu. Yani daha çok olunca daha hayırlı olduğunu kim söyledi? Bu ayetlerden dolayı. Kul eûzü bi rabbil felak suresini ben şöyle anlamaya yelteniyorum. Yani mahlukat ve mevcudatın şerrinden sana sığınırım Allah'ım derken, mesela mal mülk benim için şer olabilir mi? Elbette olabilirmiş. Bunun şer olması özelliğinden sana sığınırım Allah'ım diyorum. Ben mal mülklü olmadan önce, yani zengin olmadan önceye göre, mal mülklü olduktan, zengin olduktan sonra cennete gitmem artmışsa, cehennemden uzaklaşmam artmışsa bu benim için hayır, değilse şerdi ya. İşte ben Allah'a öyle dua ediyorum. Ya Rabbi, bir tane koyunum var. Bu ikiye, dokuza, 99'a çıkınca daha iyi Müslüman olacaksam sen öyle yap. Değilse bir de kalıyorsa ben öyle daha iyi olayım. Yani daha iyi olacaksam bir de kalsın. Hatta bağları bahçeleri yerle bir olan insanlar diyorlardı ki Rabbimiz bize daha hayırlısını lütfeder inşallah. O bahçenin 10 katı daha hayırlıdır denmez. Mesela arabasıyla kaza yapan birisi aynı duayı yapsa ne anlarsınız? Rabbim bana daha hayırlısını vereceğini ümit ediyorum dese, kaza yapmayacağı bir araba veya onunla hayır işleyecek bir araba veya arabasızlık arabası, yani modeli düşük bir araba veya araba olmadan motorla, yaya, bisikletle hareket etme imkanı da daha hayırlıysa, onunla cennet kazanabilecekse elbette öylesini isteyecektir Müslüman. Tekrar dönüyorum. Saraydayız. Davud Aleyhisselam'la beraberiz. Biz kenardayız ama, yani biz duyuyoruz olayı. Onlar bizi görmese de biz onları görüyoruz. Fark ediyoruz, görmüş gibi biliyoruz, o bilinçle dinliyoruz. İki kişi geliyor, tedirgin, telaşlı iki kişi. Birisi mal mülk konusunda diğerini alt etmeye çalışıyor ve imtihan konumunu kendisininkine yontmaya gayret ediyor. Benimki gibi olsun, gel beraber imtihan olalım. Bunu demeye sizce hak var mı? Mesela bir adam kafaya takıverse, 50 milyar isterim 50, 500 milyar isterim 500 diye böyle ille de ben şu kadar paralı, bu kadar mallı mülklü olmalıyım dese, bu ne anlama gelir sizce? Allah beni bu kadarla imtihan etsin, ben buna razı ve hazırım demektir. Hangi akıllı buna teşebbüs etmeye baştan cesaretli der, ne dersiniz? Hangimiz, hangimizin cesareti yeter bu işe? Ya Rabbi, şimdi beni şu kadar malla imtihan ediyorsun ama iyi bil ki ben bunun 10 katına değil 10 bin katına, 10 milyon katına daha razıyım. Ben becerebilir, alt edebilirim, ben bunun hakkından gelebilirim demeye kimin cesareti var? Ben kadınlarla imtihan olmaya hazırım. İstediğin gibi kadın çıkar karşıma. Ben erkeklerle imtihan olmaya hazırım. İstediğin erkeği çıkar karşıma. Ben hırsızlıkla, ben soysuzlukla, ben namussuzlukla, ben iffetsizlikle, ben falanla, ben filanla, ben şuyla, ben bununla, ben istediğinle imtihan et beni, ben işin üstesinden gelebilirim demeye hangi insan böyle söz söyleyebilir? Şimdi biraz ifade edebildim mi Davud Aleyhisselam'ın korkusunu? Korkar elbette. Zor durumda tabii. Çok çetin bir konu. Yani onlar ailenin babasından daha merhametli davranırlar toplumlarına. Bütün toplum üyelerinin cennete gitmesi için her şeyleriyle toplumundan cidden sorumlu olan bir insan, hangi insan eğer aklı başındaysa Allah'a küstahça kafa tutup da böyle söz söyleyebilir? Olur mu öyle şey? Elhamdülillahi Rabbil Alemin.